Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
Günaydın Tuğba, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, Avrupa ne konuşuyor ona bakalım şimdi hemen.
Bakalım. Ama önce geçen haftadan kalan bir meseleyi halledelim. Geçen hafta İsveç'te yeni geçen bir yasadan bahsederken ben cinsiyet değiştirme yasası gibi ifadeler kullanmıştım. Bu noktada da dinleyicilerden uyarı gelmişti. Bakacağımı söylemiştim. İsveç'teki yasanın ismi belirli durumlarda toplumsal cinsiyetin belirlenmesi gibi bir ismi var. Ve metinlerde de resmi olarak işte yazılı cinsiyeti değiştirmek gibi ifadeler kullanılıyor. Ama elbette yani transların bu alandaki aktivistlerin, kafa yoranların söylediği gibi buna cinsiyet geçiş süreci demek, yani değiştirmek yerine ve hatta uyum sözü
evet,
yerine
uyum.
De efendim?
Evet, uyum, cinsiyet uyumu diye de geçiyor.
Yani bu noktada şunu söyleyebilirim ben. Kaos GL'nin dinleyicilerimizden gelen bir linki göndermişti Özdeş geçen hafta bana. Kaos GL.org'da transların geçiş sürecine dair kullanılan kavramlar diye bir metin var. Uyumun da çok da tercih edilmeyebileceği söyleniyor. Daha çok transların geçiş sürecinin daha uygun bir kavram olduğu söyleniyor bu sürece ilişkin olarak. İşte hepimizin üzerinde kafa yormamız gereken ve bu alanda yaşayanlar, bu alandakiler neler yaşıyor, neler hissediyor, neyi istiyor, buna kulak kabartmamız gereken bir durum. Dilimimizi de buna göre uyumlandırmamız lazım. İsteyenlere ben şeyi de tekrar söyleyeyim, yani Kaos GL'nin transların geçiş sürecine dair kullanılan kavramlar diye bir yazısı var burada. Geçiş ifadesini daha çok öneriyorlar burada. Uyuma da belli noktalarda uyum kelimesine de şerhleri var.
Belki yarın yeni yayın döneminde yeni bir köşemiz olacak Merhaba Canım diye Yıldız Tarla. Belki ona da doğrudan sorma fırsatımız olur.
Evet evet.
İlk programda.
Evet. Evet, harika olur. Evet, buradan şeye geçelim, normal Avrupa gündemimize geçelim. Eurotopics bültenlerinden derlediğim haberler ve yorumlar. Avrupa ile ilgili geçen hafta konuşulan en önemli meselelerden bir tanesi Macron'un açıklamalarıydı. Macron'un Avrupa'nın bugününe ve geleceğine dair söylediği şeyler. Macron dedi ki Avrupa ölümlü. Avrupa ölebilir eğer ki askeri, ekonomik ve diğer baskılar onu zayıflatıp parçalayabilir. Avrupa'nın ölme riski var ve Avrupa bu risklerle yüzleşecek donanıma sahip değil dedi. Bu Avrupa ölebilir sözleri elbette hani böyle çarpıcı bir ifade de kullanarak söylediklerinin tartışılmasını sağladı. Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı yaklaşık 1,5-2 saatlik bir konuşma bu. Bu konuşmadan öne çıkanlar neden Avrupa ölebilir diyor. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisine değiniyor ve diyor ki Avrupa'nın Amerika'nın kölesi haline gelmemesi gerekir. Şu anda belki şanslıyız Biden iktidarda ama seçimlerden sonra o destek kaybolabilir. Dolayısıyla Avrupa kendi çıkarlarını koruyabilecek güçte olmalı. İsterlerse müttefikleriyle beraber ama istemezlerse de yalnız olarak kendi çıkarlarını koruyabilmeli diyor. Ve bu kendi çıkarlarını korumak dediği noktada da öncelikle askeri konulara geliyor. İşte kendisi bunu savunma olarak ifade ediyor. Hani bir kıtanın bir bölgenin kendi savunması için öncelikle savunma sanayini güçlü tutması lazım. Dolayısıyla Avrupa daha çok üretmeli, daha hızlı üretmeli. Yani bu askeri alanda daha hızlı üretmeli. Ve yani bunların satışı ya da Avrupa'nın işte kendi Avrupa Birliği ülkelerinin bu şey askeri teçhizatları alırken de Avrupalı şirketleri şey yapması gerektiğini, bunlara öncelik vermesi gerektiğini ve bu ürünlerin satışında da diğer işte bölgelere, kıtalara, ülkelere satışında da hep tek bir ağızdan bir diplomasi yaratması gerektiğini söylüyor. Ve ayrıca yüksek rütbeli askeri personel yetiştirmek için Avrupa Akademisi kurulması çağrısında bulunuyor. Yani Avrupa'nın askeri sanayisini güçlendirmesine yönelik bir takım politika önerileri diyebiliriz. Ve bunlarla birlikte ticarette de Avrupa'nın yer yer Çin ve Amerika'nın gerisine düştüğünü, Çin'in ve Amerika'nın rekabete uygun davranmadığını söylüyor ve biz de çok da bu rekabetçi yasaları biraz esnetebiliriz. Bu konularda bazı muafiyetler getirebiliriz kendi şirketlerimize diyor. Yani işte Amerika ve Çin kendi ülkelerine aşırı kendi şirketlerine sanayilerine aşırı sübvansiyon yapıyor. Hani biz de buna benzer şeyler yapabiliriz. Hani adil rekabet konusunda o kadar da hassas olmamıza gerek yok diyor. Ve bir de işte yapay zeka, kuantum, uzay, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerjide küresel lider olmayı hedeflemeliyiz diyor. Yani Avrupa'nın önüne böyle bir vizyon koyuyor Macron. Bunun yansımalarına baktığımızda genel olarak Avrupa medyasında işte Avrupa'nın Çin ve ABD'ye karşı belli noktalarda geriye düşmüş olduğu konusundaki değerlendirmesini büyük ölçüde katıldıklarını yorumcuların söyleyebiliriz. Mesela Çekya'dan Hospodářské noviny gazetesindeki yorumcu şöyle demiş. Özünde Macron haklı. Avrupa Birliği içinde hep birlikte düne kadar yaptığımızın daha fazlasını yapmak zorundayız. En azından daha güvende olmak istiyorsak ve daha müreffeh bir şekilde yaşamak istiyorsak demiş. Ama bunlarla birlikte Macron'un kendi ülkesinin şirketlerini, Fransız sanayisini güçlendirmeye yönelik bir hamle olduğu da söyleniyor bu. Çünkü işte kendi şirketlerimize muafiyet sağlayalım, işte kendi şirketlerimizden satın alalım falan filan dediğinde burada ve nükleer konusunda da burada biraz hani Fransa'nın sanayisini ön plana çıkarmak, hani oradaki kendi avantajını kullanmaya çalıştığını söylüyorlar. Bir de şunu söylemek lazım. 3 Haziran'ın başında diyeyim, tam olarak tarihini hatırlayamadım. Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Bu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde genel olarak hani merkezdeki partiler aşırı sağa karşı kan kaybediyorlar. Yani daha kötü bir performans gösterecekleri tahmin ediliyor. Macron'un partisinin de kendi ülkesindeki aşırı sağ partilerin gerisine düştüğü söyleniyor. Yani böyle bir konuşmayla hem kendi ülkesini parlatmak hem de kendi partisinin Avrupa Parlamentosu'ndaki seçimlerde başarı şansını arttırmak yönünde yaptığı bir hamle olarak okunuyor. Ama bunun ötesinde de tabii yani yeni seçimlerden sonra işte yeni konsey kurulduktan sonra Avrupa Birliği önüne yeni bir vizyon koyacak. Bunu etkilemeye çalışmak da aynı zamanda. Ve tabii yaptığı çok önemli bir vurgu, Avrupa'nın en önemli meselesi şu anda Ukrayna'nın kaybetmemesini sağlamak ya da Rusya'nın kazanmamasını sağlamak. Macron da konuşmasında şeyi söylüyor, Rusya'nın kazanmasına izin vermememiz gerekiyor diyor.
Evet, bu aslında bu konuda bir ilginç de yazı çıktı. Hızla gözden geçirme imkanı olursa The Guardian'da Paul Taylor tarafından, bir akademisyen tarafından kaleme alınmış. European Policy Center, yani Avrupa Siyasa Merkezi'nde görev yapmakta olan Paul Taylor, ciddi bir sorun var diyor. Yani Fransa Macron'a yüz çevirdi, sırtını döndü ve Avrupa seçimleri, işte senin de sözünü ettiğin Avrupa seçimleri, önümüzdeki 2027'deki seçimlerde Fransa başkanlığını Marine Le Pen'e mi bırakacak, hazırlıyor sahneyi diye bir önemli soru sormuş. Çünkü Emmanuel Macron'un son, senin de sözünü ettiğin konuşmalarında, böyle ileriye yönelik yaptığı konuşmalardan bir tanesinde resmen Avrupa Birliği'nin kendisini bir askeri güce dönüştürmesi, yoksa da ölümle karşılaşacağını belirten dramatik konuşmaları oldu. Ama giderek şeyin kazanması ihtimalinden yükseldiğinden bahsediyor. Hem diğer sağ partilerden hem de özellikle de Marine Le Pen'in partisinden bu şekilde zor bir sağ kanadın hakim olabileceğinden söz eden analizler çıkıyor. Sonuncusunu da işte şimdi söyledim.
Evet, yani Avrupa Birliği denince bundan belki 10 yıl önce, 15 yıl önce hep bunun işte bir barış projesi, bir demokrasi projesi olduğu söyleniyordu. Ama şimdi geldiğimiz noktada Avrupa Birliği'nin yaşaması için güçlü olması lazım. Güçlü olması için de askeri üretim yapması lazım gibi bir noktaya gelindi maalesef. Bu göçmenler meselesi, işte Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısı aşırı sağ güçlendiriyor. Hani aşırı sağ şeyi, alanı kaptırmamak için de daha merkezdeki partiler böyle yönelimler içerisinde oluyorlar. Evet, yani Avrupa Birliği de kendisine yeni bir yol çiziyor. Haziran'daki seçimler bunun için önemli olacak. Bakalım neler olacak. Diyerek evet, buradan İspanya'ya geçeyim. İspanya'da geçen Perşembe günü Başbakan Pedro Sanchez bir tweet attı. Durup düşünmem gerekiyor. Eşimle birlikte düşünmem gerekiyor diye bir tweet attı. Eşine ilişkin olarak bazı iddialar var. Eşi Begona Gomez, eğer yanlış söylemiyorsam, kendisinin bazı işlerinde, yani STK işi yapıyormuş aslında, kendi işlerinde ya da işte arkadaşlarının işlerinde eşinin siyasi pozisyonunu kullandığı, hani bunun avantajıyla bazı anlaşmalar yaptığı şeklinde iddialar var. Bunlar da yine aşırı sağcıların iddiaları. Çok enteresan bir şey. İspanya'da Temiz Eller diye bir grup kurulmuş. Bu grup kendisini bir sendika olarak tanımlıyor. Ama daha çok sağcıların ve aşırı sağcıların şeyleri, argümanları, bakış açıları doğrultusunda işte davalar açıyor. Burada da ya da işte suç duyurularında bulunuyor. Davalara müdahil olmaya çalışıyor. Bu temiz eller, şimdi de işte Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sanchez'in eşi hakkında böyle iddialar gündeme getiriyor. Sanchez Perşembe günü dedi ki işte bununla ilgili düşünmem gerek. Yani bu iddialar elbette ki yanlış. Ama sağın ve aşırı sağın siyasetimizde yarattığı çamur çukuru göz önüne alındığında hükümetin dümeninde devam mı etmeliyim yoksa bu en yüksek onurdan vazgeçmek zorunda mıyım diye bir tweet attı. Ve 5 gün düşündü. Pazartesi günü de hayır istifa etmiyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii ki bu açıklamada hafta sonunda Pedro Sanchez lehine yapılan gösteriler de etkili oldu. Yani kimisi mesela Der Spiegel şey demiş, Sanchez son 5 günde İspanyol siyasetini pembe diziye çevirdi demiş. Hani böyle bir şeyi doğru bulmuyor. Ama öte yandan aşırı sağcıların böyle mücadele şekilleri de medya tarafından gündeme getiriliyor. Alman medyasından Taz'ın İspanya muhabiri şöyle diyor. Bölgesel hükümetler tarafından finanse edilen medya yalan haberler uyduruyor. Aşırı sağ örgütler bu haberlere dayanarak davalar açıyor. Aşırı sağ partilere yakın hakimler de bu davalara bakıyor. Bunların hepsi olumsuz sonuçlansa da geriye daima bir iz kalıyor demiş. Yani bu şey bu İspanya'da yaşananlar aşırı sağ siyasetin ne kadar farklı cephelerde, ne kadar farklı açılardan hani statükoya işte hükümetlere saldırdığı ya da onlarla mücadele ettiğine dair ilginç bir örnek olarak da bana ilginç geldi. Böyle bir örnek olarak bana ilginç geldi. Ve ayrıca burada şey de önemli. Yani bir kadına saldırılıyor. Yani Pedro Sanchez'e değil de onu karısı üzerinden yıpratmaya çalışıyorlar. Neticede de şey Sanchez dedi ki eğer ki hakim hani bu konuda dava açmaya karar verirse o zaman istifayı tekrar düşüneceğim ama şu anda istifa etmemi gerektirecek bir durum yok dedi. İspanya'dan da geçen haftanın şey gündemi böyleydi. Son olarak da Portekiz'den bahsedeyim. Portekiz'de geçen hafta Salazar diktatörlüğüne karşı işte Karanfil devriminin 50. yılını kutladı. Bu 50. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Sausa dedi ki yani biz sömürgecilik dönemindeki katliamlarımıza da bakmalıyız. Bu katliamlar dahil bir ülkenin işlediği suçların bedelleri olmalı ve bu bedelleri ödemeliyiz dedi. Yani işte hani Portekiz Cumhuriyeti böyle Karanfil Devrimi'nin 50. yılında ve biz bu cumhuriyeti güçlendirmek için kendi geçmişimizle yüzleşmeliyiz. Kendi geçmişimizdeki kötü şeyleri temizlemeliyiz dedi. Cezasız kalan eylemler ve cezalandırılmayan sorumlular var mı? Yağmalanan ve iade edilmeyen mallar var mı? Bunları nasıl tazmin edebileceğimize bakmalıyız dedi. Ve daha sonra da bu açıklamasını ileriye taşıyarak örneğin işte eski sömürge ülkelerimizin borçlarının silinmesine yani o borçları biz ödeyebiliriz. Ya da bir takım krediler, mali paketler açıklayabiliriz dedi. Portekiz'in sömürge geçmişine baktığımızda en uzun süre bu sömürgecilik sürecinde başrol oynamış ülke deniyor Portekiz için. 500 yıldan fazla bugün işte Angola, Mozambik diye bildiğimiz ülkelerden en çok da Brezilya'ya
Brezilya
böyle
tabii.
Evet, köle taşıyor. Yani kendi şeyine pek getirmiyor ama temel olarak Brezilya'ya götürüyor. Orada onları çalıştırıyor ve orada elde edilen gelirle Portekiz devletinin o dönem imparatorluğunun kasalarını dolduruyorlar. 6 milyon Afrikalı 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Portekiz gemileriyle Atlantik ötesine taşınmış ve köle olarak satılmış. Orada zorla çalıştırılmış. Şimdi işte Portekiz Cumhurbaşkanı bununla yüzleşmeliyiz diyor. Ama Cumhurbaşkanı bunu söylerken Portekiz'de de maalesef yeni bir hükümet var ve bu yeni hükümet de sağcı bir hükümet ve aşırı sağcıların da desteği var bu hükümete ve burada şey diyorlar, böyle bir şey söz konusu değil. Portekiz'in işte eski sömürgeleriyle mükemmel ilişkileri olduğunu, işte ekonomik, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda mükemmel işbirlikleri olduğunu ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylüyor.
Demokrasi ve medeniyet götürdüğü belki.
Ya şöyle, bunu galiba enteresan bir şekilde herkes söylüyor. Yani Portekiz medyasından, Expresso gazetesinden bir yazar yani Cumhurbaşkanı'nın bu önerisine destek veriyor. Ama bununla birlikte bir dakika, bununla birlikte şey diyor, Portekiz'in bu keşif sürecindeki tarihiyle gurur duyuyorum diyor. Yani o dönemi işte Afrika, Brezilya, Amerikalar falan, hani bunu bir keşif süreci olarak görüyor ve o dönemde dünyanın değişimine sağladığı katkıdan dolayı Portekiz'de gurur duyduğunu söylüyor. Ama bununla birlikte, pardon, Bissau'daki yorumcu böyle söylemiş. Bununla birlikte sayısız hata yaptık. Kınanacak davranışlarda bulunduk. Pek çok yerli halka boyun eğdirdik. İşin gerçeği bu. Bir ulus olarak içtenlikle özür diledik. Ve şimdi sağduyuz, sükunet ve açıklıkla bize ait olmayanları da geri vermeliyiz demiş. Öte yandan işte Portekiz bu sürece müdahil olsa da işte bu köleleri Portekiz'e getirmedi. Birebir yani şirketler götürdü. Devletin bu konuda birebir müdahalesi olmadı. İşte suçu nasıl tespit edip neyle ölçeceğiz diye soran ve bunu hiç de doğru bulmayan yorumcular da var.
Evet, bu yani günümüzün belki de en önemli sorunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani yüzleşme ve cezasızlık meselesi bu Brezilya için son derece geçerli olduğu gibi, işte Belçika'nın Kongo'daki yaptıkları falan. Şimdi mesela Almanya'nın Herero ve Namalara yaptığı 20. yüzyılın ilk soykırımıydı aslında. Onlar yani kendini savunma adı altında Herero ve Nama halklarını Güneybatı Afrika'da, bugünkü Namibya'da gerçekleştirdi. Yerleşimcilerin korkunç şeyleri, durumları. Kuzey Amerika yerlilerinin durumunu falan tabii hepsini çok iyi biliyoruz, ama bu yüzleşme meselesi hallolmadan da nurlu ufuklara ulaşmak çok kolay olmayabilir dünyada da diye düşünmüyor değil insan yani.
Evet, yani aslında dünya tarihi kendini güçlü görenin, güçlü olanın yani inanılmaz zulümler yaptığı bir tarih ve maalesef yani tüm bu işte demokrasi, insanlık, kardeşlik falan filan söylemlerine rağmen hani gözümüzün önünde yani 35 bin insan öldü. Bunların çoğu çocuk ve kadın Gazze'de ve şu anda insanlar açlıkla mücadele ediyorlar ve akıl almaz bir durum. Yani şu
Ve yok sayılır.
yıl olmuş 2024 ve insanların hani biraz yani yanı başımızda açlıktan öldüğü bir durumla karşı karşıyayız ve kimse de İsrail'i durdurmak için ciddi bir şey yapmıyor. Yani işte bu bir süreklilik olduğunu gösteriyor tüm bunlar. Hani Portekiz'in yaptıkları, sizin söylediğiniz gibi Belçika'nın yaptıkları bugün böyle devam ediyor maalesef.
Evet, yani bir de mesela şimdi yeni bir haber de 2 gün önce mi çıktı? Britanya'nın da düzensiz göçmenleri dedikleri böyle tuhaf bir terim var. Onları Ruanda'ya göndermeye başladı. Yani son derece tartışmalı bir kanun çıkarttılar. Düzensiz denen göçmenlerin Ruanda'ya sınır dışı edilmesine imkan tanıyan bu yasa kabul edildi ve bir hafta sonra da Doğu Afrika ülkesine ilk sığınmacıyı da gönderdi. Gönüllü sınır dışı programı kapsamında, tırnak içinde de böyle deniyor. Şimdi önümüzdeki birkaç ay içinde başlatacağı zorunlu sınır dışı programından farklı bir uygulama var. Ama işte Ruanda'da böyle, yani 1994'te korkunç bir soykırımında orada 1994'ten beri. Hatta her zaman tuhaf karşıladığım, şahsen kendimin, Hutuların katledilmesi, yüz binlerce insanın, 1 milyona yakın, 800 binden küsur fazla, ama aralarında katledilenlerin ılımlı Hutular da var. Yalnız Tutsular değil, ılımlı Hutu dediğin insanları da katletmeyi meşru sayan bir anlayış vardı. Daha onların izleri varken şimdi İngiltere'ye Britanya şeyi gönderiyor. İlk düzensiz göçmenleri göndermeye başladı bile. Ve
Bu
İngiltere
habere
dönmelerine de izin verilmeyecek yani.
Portekiz'den bu arada gelmiştik. 10 Mart'ta seçimler olduğunda Portekiz'de bir de aşırı sağ muazzam 4 kat oylarını artırarak bir milletvekilinden 48 milletvekiline çıkmıştı Chega Partisi. Bu sefer Karanfil Devrimi'nin 50. yılında sokağa çıkıp işte bu devrimi sahiplenenler ırkçılığa karşı, faşizme karşı da sloganlar atıyordu Portekiz'de.
Evet, yani çok son derece kaygı verici bir sürü gelişme de var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz herhalde, maalesef artık süreyi de bitirdik. Sayısız yalan söyleniyor yani bu konuda. Yapılıyor işte bu uygulamalar böyle. Takipten başka yani elimizden gelen en önemli mücadele biçimi bunların sürekli takibini yapmak, tanıklığını sürdürmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, kesinlikle öyle Ömer Bey. Bu haftalık Eurotopics bültenlerinden bu kadar. Gelecek hafta yine konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Teşekkür
Görüşürüz.
ederiz.